Honor Mobility'yi sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir bölümde karşınızdayız. Bu defa konumuz Huawei olacak. Huawei Mayıs ayından bu yana Amerika'nın kara liste uygulamasından dolayı ambargo altında. Amerika başlı ulusal güvenlik olmak üzere farklı gerekçelerle Huawei kara listeye aldığı için Amerikan şirketlerinin Huawei ile işbirliği yapması özel bir lisans çıkmadığı sürece mümkün değil. Sadece şu an bir geçici lisans var. Bu lisans çerçevesinde Huawei yazılım güncellemesi ve şebeke tarafında bakımları yapabiliyor ama Amerikan menşeli teknolojilerle yeni bir ürün geliştiremiyor. Fakat Huawei tarafını sevindirebilecek bazı açıklamalar var. Bunlardan birincisi ARM tarafından geldi. ARM İngiltere'de kurulmuş ama Japonya SoftBank'a satılmış bir şirket. Aynı zamanda Amerika'da da Ar-Ge merkezleri bulunan bir şirket ve biliyorsun Amerika ambargo uygulaması yaptıktan sonra, uygulamayı duyurduktan sonra Amerika haricinde ilk Huawei'ye karşı aslında ambargo uygulayacağını açıklayan şirket ARM olmuştu ve işbirliğini durdurduğunu açıklamıştım. Evet. Geçtiğimiz günlerde ARM tarafından bir açıklama geldi. ARM dedi ki bizim hukuk departmanımız çok detaylı bir araştırma ve inceleme yaptı. Bu inceleme sonucunda da mevcuttaki ARM V8 mimarisi ve gelecekte çıkacak mimarilerin Huawei tarafından kullanılabileceği anlaşılmış oldu dedi. Bu önemli bir detay çünkü biz sadece bugün işlemcilerden bahsediyoruz ama gelecekte yeni nesil işlemcilere ihtiyaç olacak. Bu bağlamda da ARM şu an dünyada, mobil dünyada hani olmazsa çıkardığınız zaman sektörün duracağı bir ağırlığa sahip olan oyuncu. Bu bağlamda ARM'ın teknolojisini kullanacak olması güzel bir haber.
Ya şimdi ARM'ın burada iki taraflı düşündüğünü düşünüyorum ben. İlk başta hemen Amerika ile uyumlu hareket edip işte Amerikalı ortaklarımız, hissedarlarımız sıkıntı görmesin. Aman Amerikalarımız bozulmasın demiş olabilir Japonlar. Sonrasında da şu riski görmüşlerdir. Risk mimarisi de var sonuçta dünyada. ARM mimarisi evet var ama riskin de yeni geliştireceği bir mimariyle beraber olaya tekrar geri döneceği. Aynen. Hatta açık kaynak kodlu geliştirilen bazı mimarilerle gelecekte ARM'a hiç gerek kalmayacağı da konuşulmaya başlandı. Şimdi Huawei gibi bir üreticinin başka bir mimaride düzgün bir iş ortaya koyması çok büyük risk ARM için.
Tabii Huawei
hiç istemeyeceği bir şey yani.
Biz Huawei şu an tabii akıllı telefonlar özelinde konuşuyoruz ama Huawei'nin bugün yine ARM mimarisini kullanarak geliştirmiş olduğu veri merkezlerine yönelik yapay zeka hızlandırma işlemcileri de var. Dolayısıyla aslında topyekun çok büyük bir operasyon bu. Şimdi ARM'ın yaptığı açıklamada ARM diyor ki bizim komut seti mimarimizi Huawei kullanabilir. Bu burada herhangi bir sorun olmadığını gözlemledik. Şimdi önce şunu sorgulamak gerekiyor. Yani Amerika bu ambargoyu açıkladıktan sonra buna ilk uyacak yabancı şirket ARM oldu. Çünkü niye? Aslında şöyle bir durum var. Amerikan yasaları diyor ki menşei neresi olursa olsun firmanın eğer bir ürününün ya da teknolojisinin belli bir kısmını Amerika'da geliştirdiyse benim yasalarıma tabi olmaz. Evet. Zaten ARM da bundan dolayı Mayıs ayında böyle bir açıklama yapmış. Şimdi haberin kaynağına bakıldığı zaman diyor ki mimarimizi kullanabilir. Bu güzel bir haber çünkü bugün ARM'ın mimarisini kullanarak Apple kendi işlemcisini geliştirebiliyor. Farklı modelleri var. Huawei ne yapıyordu şu ana kadar? Apple ya da Samsung gibi özel bir işlemci geliştirmiyordu. ARM'ın çekirdek tasarımını alıyordu ve
Referans tasarım.
Standart tasarım alıp işte Kirin 980-990'da kullanıyordum. ARM'da şöyle bir durum var bakıldığınızda. 3 tane büyük Ar-Ge merkezi var. Birisi Anavatanı, eski Anavatanı, İngiltere'deki Cambridge'deki merkez. A7, A8, A9 gibi mimarlar orada geliştirilmiş. Fransa'da bir merkez var. Bu A7 serisi performans çekirdekleri orada geliştirilmiş ve son birkaç jenerasyondur. A75, A76, A77 bunlar da Amerika'daki Texas'taki merkezde geliştiriliyor. Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani mimariyi kullanabilir. Apple gibi alıp kendi çekirdek tasarımını yapabilir ki şu ana kadar Huawei'nin yapmadığı bir şey bu. Çünkü pahalı, uzmanlık gerektiren, dünyada işlemci tasarlayabilecek zaten 1000 tane mühendisliğe var yok. Onların belli bir kısmını içine çekmesi gereken bir süreç.
Samsung yapıyordu, pes etti mesela.
Samsung pes etti aynen. Şimdi muhtemelen Amerika'da geliştirilen çekirdek tasarımını Huawei kullanamayacak. Ama mimariye sahip olduğu için belki Apple vari bir yatırımla ARM mimarisini kullanarak kendi işlemcisini geliştirebilecek.
Ya bunlar güzel haberler. Çünkü biz Huawei'in hep söylüyoruz. Piyasaya geri dönmesi taraftarıyız. Mate 30 Pro gibi bir telefonu niye telefon severler Türkiye'de kullanamasınlar? Niye Avrupa'nın geri kalanı böyle bir telefondan mahrum kalsın? Rekabeti canlandıran firmalardan bir tanesi de Huawei. Bugün akıllı saatiyle bile pil ömrü konusunda fark yaratmayı bilmiş. İnsanların ilgisini çekmeyi başaran, işte bir bileklik ürettiğinde bile en azından farklı bir şeyler katan, ne bileyim Bluetooth kulaklık takıyor.
Yani mesela, risk alan da yeni şeyler denemesi varmış. Evet.
Şu an yenilikler deniyor ve biz de istiyoruz bunlar kullanılsın, tüketiciyle buluşsun, tüketici yorumlarını görelim. Son dönemde belli ki bir haksız politika var. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani sen Çin'le bir araya gelip ticari anlaşma yaparsak Huawei'yi de aradan çıkartabiliriz diyorsan bu ulusal güvenlik meselesi değil o zaman. Yani çünkü hiçbir ulusal güvenlik meselesi parayla çözülmez.
Ya şimdi şöyle bir şey arzu. Hani bakıldığı zaman Amerika sürekli şunu söyledi. Çin'le anlaşsak bile Huawei meselesi ayrı bir mesele. Biz bunu ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğümüz için bakıyoruz. Şimdi Bu aslında videomuzun ikinci aşamasına geçelim buradan. Amerika'da Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçtiğimiz günlerde bir demeç verdi. Dedi ki Huawei ile ilgili bir takım sevindirici haberleri yakın zamanda açıklayabiliriz. Çünkü şu ana kadar Amerikan hükümeti Amerikan şirketlerinden 210 farklı başvuru almış. Bu başvurular lisans için. Çünkü şu an mevcut konjonktürde bir Amerikan şirketi lisans olmadan Huawei ile işbirliği yapamıyor. Bakan diyor ki bu bizi çok şaşırttı. Bizim tahminlerimizin çok ötesine başvuru geldi. Çünkü tek başına sadece 2018'de Huawei Amerikan şirketlerine 11 milyar dolar para harcamış. Şimdi ekonomik daralmadan bahsediliyor. 2020'de dünyanın ekonomik anlamı küçüleceği söyleniyor. Böyle bir durumda, böyle bir atmosferde 1 milyar dolar bile Amerikan şirketi bile olsa, Intel bile olsa, Microsoft bile olsa büyük paralar bunlar.
Ya şimdi şöyle bir şey.
Yakında güzel bir haber gelebilir.
Amerika ne diyor? 40 milyar dolarlık tavalı ürünü alacağını garanti et. Ben bazı sorunları halledeyim diyor. Ya da vergilerde bari biraz oynayalım filan diyor. Burada 11 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımından bahsediyoruz. Aynen. Yani sadece tek bir şirketin Amerika'ya harcadığı para. Doğal olarak miktar çok büyük. Ama o işe girerken de biz bunu görmedik, biz bunu hesaplamadık demeleri de pek inandırıcı değil. Çünkü sen de biliyorsun Çinli heyetlerle görüşmelerin İlk başlarda biraz gerildi. Sonrasında oluruna vardı söyleniyor. Ticaret Bakanı'nın açıklaması da tam o oluruna vardıktan sonra gelen şey.
Şimdi şöyle, tabii burada ya Huawei sorunu ulusal güvenlik içinde de değerlendirilse, dışında da değerlendirilse Çin ve Amerika bir ticaret anlaşması yapmadan mutlak çözülmesi beklenmeyen bir sorun. Senin dediğin gibi şu anda birinci faz, birinci aşamada büyük oranda anlaşıldı ve anlaşma metne döküldü söyleniyor. Şu önümüzdeki günlerde tam tarih hatırlamıyorum ama bir Şili liderler zirvesi olacakmış. Orada bir son dakika pürüzü çıkmazsa Trump ve Xi Jinping'in bay kameralar karşısında imza atacağı söyleniyor. Dediğin örnek önemli. Amerika diyor ki Çin sen benden 40 milyar dolar tarım ürünü alacaksın. Çin de diyormuş ki 20 milyar dolarlık alayım. İhtiyaca göre, heba olmasın, ihtiyaca göre daha fazlasını da alayım.
Yani.
Ama tabii Amerika'nın başka beklentileri de varmış. Amerika diyor ki sen bir bankacılık finans sistemini Amerikan şirketlerini bir aç. Biz de senin bir finans sistemine girelim. Sen bizimkine girebildiğin gibi ve özellikle şu kısım bizim açımıza önemli. Amerika'nın ilk aşamadaki beklentilerinden birisi öyle bir yasa yap ki Çinli şirketler Amerikan şirketlerinin ürünü kopyalayamasın. Fikri mülkiyeti kesinlikle garanti altına alalım.
Ha, şimdi bunlar üzerinde. Çok önemli, bu çok önemli.
Bunlar üzerinde anlaştığı söylenir. Anlaşmaya yakın olduğunu söylenir.
Şimdi anlaşılır. Bakın Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın açıklamalarından bir tanesi şuydu. Bizimkiler geliştiriyor, bunlar kopyalıyor, üstüne çöküp bir de üstüne bizimkilerle rekabet ediyorlar.
Bir de Ar-Ge maliyeti olmadığı için fiyatla da.
Tabii Ar-Ge maliyeti olmaması zaten bir şirketi kurtulan unsurlardan bir tanesi. Yani sen kamera sensörü geliştirmiyorsan, işlemci geliştirmiyorsan, bellek geliştirmiyorsan bunları Çin'deki düşük üretim maliyetleriyle bir araya getirip üretmek çok da zor olmayabilir. Tabii ki bunun da bir mühendisliği, bunun da bir altyapısı var. Onu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Ama bakın şöyle bir durum var. Xiaomi çok yakın zamanda akıllı bir saat tanıttı. Yani buna Apple Watch kopyası değildir demek için harbiden bakmamak, görmemek lazım.
Ya yani. Şimdi zaten Amazfit'te benim ifade çektiğim akıllı saat var. O da mesela Apple Watch görünümlü. Ama burada Google'ın Android Wear'ını almışlar. Üzerine bir de Apple Watch var. Evet. Tema giydirmişler.
Temalar, yani. Görseller, menüler. Yani şimdi adamlar da haklılar. Tasarımı kopyalama bari. Yani birebir aynısını yapma. Arayüzünü kopyalama bari. Yani şimdi bakın siz diyeceksiniz ki ya ne olacak arayüz tasarımı. Ya bunlar o kadar kolay şeyler değil. Bu adam tasarımcıya deli gibi para veriyor. Bir risk alıyor, bir tasarım ortaya koyuyor. Ne bileyim Apple Watch olur, Samsung'un Gear serisi olabilir falan. Tutmazsa para kaybedecek, para yatırmış. Bakıyorlar ki tutuyor. Hop aynısını kopyalar sür piyasaya. Niye? Tasarım tuttu çünkü. Yani bu çok yanlış bir şey. Bir de adam para harcıyor o tasarım insanların hafızasına kazınsın. Bilekte görüldüğü anda aa bu Apple densin, Samsung densin diye. E sen ne yapıyorsun? O paradan da yırtıyorsun pazaran parasını. Adam koluna takıyor Xiaomi'yi. Uzaktan bakan Apple zannediyor veya Samsung zannediyor. Böyle bir şey olmaması lazım.
Söz konusu tasarım olduğu için söylüyorum. Şimdi beğeniriz ya da beğenmeyiz. Bugün çok daha göz alıcı telefonlar piyasada var. İşte yani %95 ekran kasa oranı sunan telefonlar var. Ama dikkat edersen Apple bundan hiçbirisini alıp kendi cihazını kullanmıyor. Evet. Kendisine göre iyisi ve kötüsü bir tasarım dili var. Onu sürdürüyor.
Kamera tasarımı bile ne dedi insanlar iğrenç olmuş dediler. Ama Apple özgü. Baktığın zaman bu Apple diyorsun.
Adam imzası dışarıdan gördüğün zaman bu adam iPhone kullanıyor dersin. Evet. Bakıldığında. Dolayısıyla bu konuda Amerika'nın da bir takım haklı gerekçeleri yok diye bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Öte taraftan az önce dedin ya hani sonuçta Ar-Ge yapılıyor, kamera sensörü geliştiriliyor. Aslında Huawei gibi bir haberimiz daha var. Geçen günlerde yine ortaya çıkan bir haber bu. Huawei kendi kamera sensörünü geliştirmek için de kolları sıvamış ve şu an tabii resmi olarak doğrulanmadığı için bilmiyoruz ama Finlandiya'da Nokia'nın eski PureView ekibinin büyük bir bölümünü topladıkları ve Leica'nın danışmanlığıyla kendi kamera sensörlerini geliştirmeye başladıkları söyleniyor.
Bu çok heyecan verici bir haber.
Ya kamera inanılmaz yeterli.
Yani çıkacak sonuçları merakla bekliyorum. Şimdi biz ilk Nokia'da 48 megapiksellik kameraları test ettiğimizde o dönem çektiğimiz fotoğraflara aşık olmuştuk ve seneler evvel bahsediyoruz bundan.
O telefon var ya bugün hala yani çok
bugün
şey
hala vermez. Kamera konusunda bayağı iddialı olacağını tahmin edebiliyorum ben de. Şimdi o ekip eğer o ekipse gerçekten bu işe kafa yorabilecekse Leica'nın da işbirliğiyle beraber Huawei'nin de mühendislik gücü düşünüldüğünde ortaya çok güzel şeyler çıkabilir.
Açıkçası şöyle bir durum da var. Yani bugün sonuçta üzerinde koşturduğunuz yazılım çok önemli. Nasıl kullandığınız çok büyük hassasiyet taşıyor belki ama şimdi Xiaomi bugün CC9 Pro modelinde işte 108 megapiksel sensör kullanıyor ama sensörü zaten Samsung. Yarın onu 5 kelime daha kullanacak. Samsung evet. Kendisi de dahil olmak üzere. Ya da Sony. Geçen hafta Sony'nin bir açıklaması vardı. Sensör tarafımızda çok fazla talep var. Yeni bir fabrika açacağız. Şimdi adam yarın bir darboğaza girse.
Bir de şey var. Potansiyel de var.
Potansiyel var.
Yani de... ürettiği sensörü alacak adamlar var dışarıda.
Ya Sony bugün sadece PlayStation ve kamera sensörü ilerlese zaten Japonya'nın en keyifli şirketlerinden birisi olmaya devam eder.
Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ne diyoruz biz? Kamera artık cep telefonları için tekrar yükselişte. Ve tekrar çok önemli bir satış argümanı haline aldı. Şimdi sen kamera sensöründe fark yaratacak bir teknoloji ortaya koyabilir ve rakiplerinin iki adım önüne geçersen hangi telefonunu çıkartırsan çıkart adam buna yetişemeyecek. Ne yazılımsal olarak yetişebilecek ne donanımsal. Niye? Sadece senin kendine has bir telefon sensörün olacak. Bu çok büyük fark yaratabilecek bir unsur.
Aynen.
Bakın Apple'ın yıllarca kamera sensörü kamera konusunda kamera sensörü demeyeyim kamera konusunda rakipsiz sayılması, videoyu çok iyi çektiğini söylenmesi, renkleri çok doğal çektiğini söylenmesi. Yıllarca böyle devam etti firma. Biliyorsun iPhone 7 Plus'a kadar belki de firma hep rakipsiz olarak anılıyordu kamera konusunda. Niyedir? Çünkü Apple paket olarak almıyor kamerayı. Sensör seviyesinde alıp lensi, arkadaki işlemciyi, paketi kendine hazırlıyor.
Hepsini özelleştiriyor.
Bakın sensöre bir de hakim olsa... Ortaya neler çıkacak
şu an yanlış bilmiyorsan sadece kamera için çalışan 2000 tane mühendisleri var. Sadece kamera için çalışan.
Biz Huawei'nin bugün sensör yapma peşinde olduğunu söylüyoruz. Ha her sensör yapan firma da mükemmel bir iş ortaya koyacak diye bir şey yok. Samsung'un seneler aldı 108 megapiksellik bir sensörle fark yaratabilmesi.
Ya da Omnivision gibi şirketler var. Mesela hani evet. Samsung ya Sony diyorsun ama o firmadan bahsetmiyorsun. Fakat işte CC9 Pro Xiaomi'ye bakıldığı zaman optik zoom yapabilen kamera sensörü Omnivision firmasına evet. bakıldığı zaman. Dolayısıyla hem farklılaşabilmek adına... Hem de yarın öbür gün bir firma darboğaza girdiği zaman ya da Japonya destek yiyeyim Huawei ben sana...
Sen ambargo
ambargoyu. Ne olacak?
Ortada kalacaksın.
Aynen. Son olarak şu notu da ekleyelim. Şimdi ambargodan başladık. Çin'in de ülkesindeki çip sektörünü dışa bağımlılıktan kurtarabilmek adına ilk etapta 30 milyar dolarlık yeni bir yatırım hazırlandığı söyleniyor. Tamamıyla Çin menşeli ürünleri ortaya koyabilmek adına. Onunla ilgili tartışmalar dönüyor. Yani bugün Çin önümüzdeki 5 yılda yeni bir işlemci mimarisi geliştirse bile. Mesela riskten bahsettim. Risk bir üniversite projesi olarak başlamış, artık ticaretleşmesi konuşulan bir yeni mimari. ARM'ın bir türevi değil, bir kolu değil. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ambargo durumunda mesela bir çipin tasarımı için mühendisliğin kullandığı yazılımların çoğu Amerikan menşeli. Cadence, Madence gibi firmaların yazılımları var. Çipi tasarladın, üretmek için kullanacağın cihazlara bakıldığında işte bir kısmını Hollandalı bir firma üretiyor. Bir kısmından yine Amerikan menşeli ürünler var. Dolayısıyla %100 dışa bağımlılık sağlamak çok kolay görünmese bile. Çünkü Çin'in hedefi 2025'te bunları gerçekleştirmiş olmak. Böyle bir vizyonları var. Bu ambargodan önce başlayan vizyonda ama muhtemelen bu son olaylar süreci daha da hızlandırmıştır diye tahmin ediyorum. Zamanla yani, farklı şeyler görebiliriz.
Hep bir söz var kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye. Aynen. Şimdi şöyle bir durum vardı. Türkiye zamanında drone istediğinde drone'u al kardeşim. Sana her türlü drone'u veriyoruz. CIA istediğinde al CIA sana satıyoruz. Hemen onayı veriyoruz senatodan deselerdi. Biz büyük ihtimalle bugün...
Kendi İHA'larımız olmayabilirdi.
Kendi İHA'larımız olmayacaktı. Kendi SİHA'larımız olmayacaktı. Bu SİHA'ların yedek parçasından mühimmatına kadar da Amerika'dan, Fransa'dan veya İsrail'den satın alıyor olacaktı.
Ama en ufak krizde adam bakımını yapmam diye böyle saçma sapan tehditlerle geliyorlar.
Biz Apache'leri istediğimizde helikopterleri anında al kardeşim long power'larıyla beraber sana veriyorum. İstediğin gibi kullan deseydi bugün atak helikopteri olmayabilirdi. Aynen. Yani Huawei de bir şeyi gördü. Daha doğrusu Çin çok önemli bir olayı gördü. İşlemci üretemez. Kamera üretemez hale gelebilirler. Sadece bir iki kişinin lafına bakıyor bu.
Aynen.
30 milyar doları nereye harcayacaklarını tahmin edebiliyorum. İlk önce büyük ihtimalle kendi mimarilerini taşıyan, tamamen açık kimsenin ambargo uygulayamayacağı bir işlemci geliştirmek üstüne odaklanacak.
Bu arada kendi işlemci tasarımları da var. Yıllarda bir sürü şeyler deniyorlar. Farklı alanlarda kullanılıyor.
Evet.
Hatta AMD'nin bu olaylar öncesine kadar Çin'de bir iştiraki de vardı. AMD'nin geliştirdiği Zen mimarisini, işte Çin'in yasal zorunlu koyduğu bir takım kriptolama komutlarıyla beraber özelleşmiş bir versiyonları
işte,
da var.
Günün sonunda ya ARM'a ya x86'ya dayanıyorsun. Büyük ihtimalle ben lisans gerektirmeyen kendi işlerini oluşturabilecekleri bir mimari üstüne şekilleneceğini
tabii şey de çok önemli. Dünyadaki artık iş yükü modelleri de değişiyor. GPU her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Evet. Yapay zeka hızlandırma her geçen gün daha kritik bir önem arz etmeye başlıyor. Yani bugün bir GPU'nun olmadığı alan düşünebiliyor musun? Otonom araçta da var.
Ya işin enteresan tarafı şu. GPU dediğinizde GPU geliştiren firmalar bakın. Mobil GPU, Qualcomm,
ARM.
Bir de
şimdi AMD gelecek.
Apple. Yani Mobi GPU dediğinde Mobi GPU işi gerçekten oldukça zor, meşakkatli bir iş ve herkesin yapamadığı bir iş. Bu tarafta Huawei mobil GPU işine girer mi bilmiyorum.
Valla dedikodular vardı epeydir. Şimdi
çünkü ekran kart tarafında çalışan insanları transfer etmeye başlıyorlar, ünlü insanları.
Aynen. Yani dediğin gibi sadim firmaları. Şimdi AMD, Samsung gözler çalışıyor. Öyle bir durum var biliyorsun. Evet. Bir de Imagination firması var. Power VR'ları gelişti ama onlar zaten Apple çıktıktan sonra pek artık gündeme de gelmiyorlar. Belli ürünlerini zaman zaman MediaTek kullanıyor platformlarında. Ya dışa yani ürünü farklılaştırabilmenin yolları belli. Yatırım yapacaksın, teknoloji geliştireceksin. Diğer türlü herkesin aldığı şeye eriştiğin zaman başka katma değerli özelliklerinde yoksa ürün çok sıradanlaşma ötesine geçemiyor.
Evet.
Bu bağlamda yatırım yapan kazanıyor. Çin'de vizyonu bu.
Ama bu haberlere sevindim açık söylemek gerekirse.
Bu haber açısından herhalde son 6 ayın en güzel gelişmeleri bunlar. Çok büyük yani ARM'ın süreci bir kere açıklık kavuşturması ve Amerikan Ticaret Bakanı'na çok yakında güzel haberler verebiliriz tarzında yeşil ışık mimarlı bir takım duyurular yapması güzeller. Tabii işin içerisinde siyaset olduğu için dün yaptığı açıklamayı belki yarın unutabilir, görmezden gelebilir. Bunları bilmiyoruz ama bizim tabii ki buradaki sorumluluğumuz haberlere yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmak. Umarız tez vakitte bu ambargo kalkar ve Huawei yine %100 tam gücüyle rekabette şekillendirici olur diyerek yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Honor mobiliteyi sundu.